Ayrım 14.
Vezir 30 kese gönderdi ve bu keseleri alsın da artık gitsin denildi. 30 kese verdiğinin dörtte biri değildi. Devletli vezir beni mahzun gönderiyor. Ben paramı gittiğim yerde halktan fazlasıyla çıkaracağım. Haydi bana acımadılar, o biçarelere günah değil mi diye haber yolladı. Bu sefer Sadrazam Paşa'dan çok parlak bir cevap geldi. Üsküdar'dan kalkıp gitsinler de isterlerse Anadolu'yu baştan başa ateşe versinler. Miladın 1651 senesi, isyan bayrağını açan Abaz Hasan Ağa başına toplanan sipahilerle Üsküdar'dan kalktı. Yolda kafile kafile İstanbul'a ulufe almaya gelen kapı kulu sipahilerine rastladılar. Onları da geri çevirip kendilerine kattılar. Geçtikleri köylerden de eli ayağı tutar gençleri cebren asker yazarak sürdüler, götürdüler ve böylece İzmit'e geldiler. İzmit'te o zamana kadar çok temiz bir adam olarak tanınmış Abaz Hasan Ağa'nın adını kirleten bir vaka oldu. Şehre girmemişler, İzmit sahrasında çadır kurmuşlardı. Ankara'dan gelen bir küçük kervan bu celali çadırlarının içinden geçmek zorunda kalmıştı. Tüccarların arasında iki denk Ankara sofu yüküyle Abdülkerim adında bir de kadı efendi vardı. Tüccarlar ve bu kadı efendi Abaz Hasan Ağa'nın çadırına gittiler, hürmetlerini arz ettiler. Biraz sohbetten sonra çıkıp İzmit yolunu tuttular. Mekkârecilerden biri Hasan Ağa'ya koştu. "Sultanım, kervanda kadı efendinin yanında akrabasından bir nevcivan vardır ki, siz efendime layık çubuklar olacak güzellikte, peri peykerdi. Sizin çadırları görünce oğlanı sof dengi içinde saklayıp kaçırlar," dedi. Abaz Hasan Ağa kervanının ardından atlar gönderip şehre girmeden çevirdi ve sof dengi içinde saklanan güzel genci buldurtup getirtti. Cebren hizmetine aldı. Bu vaka Anadolu'yu malıyla, canıyla, ırzıyla yeniden büyük bir ateşe veren ilk yalım oldu. Zulme karşı isyan bayrağını açan bir adam için de kötü başlangıçtı. İstanbul'daki mütegallibe ocak ağalarından Bektaş Ağa'nın adamlarından bir Ahmet Ağa, voyvodalıkla gittiği Kilis'te Türkmen aşiretlerini soymuş, haklamış, Bektaş Ağa adına topladığı 30 bin kuruş, birkaç tavla cinsat ve birkaç deve yükü malla İstanbul'a gelirken, Gerede ile Bolu arasında Abaz Hasan Ağa'nın eline düştü. Efendisinin saltanatını bu dağ başında da sürer geçer zanneden gafil uşak, elinden parayı, atları ve develeri alan Abaz Hasan Ağa'ya çıkışmaya kalktı. Abaz'ın küçük bir işaretiyle çökertip kafasını kestiler ve Abaz Hasan Ağa bu vakayı ocak ağalarını imzalayıp yolladığı bir mektupla bildirdi. Bolu üzerinden Kastamonu'ya gitti. Eflani nahiyesinde 10 nefer kadar Yeniçeri'ye rastladı. Burun ve kulaklarını kestirerek "Yarın İstanbul'daki putlarınıza benden selam götürün," diye İstanbul yoluna saldı. Yine o dünya malına doymamış Bektaş Ağa'nın Ankara'da büyük bir çiftliği vardı. Abaz Hasan Ağa Şahin adında bir adamını oraya yollayarak çiftliği yağma ettirdi ve ateşe verdi. Ocak ağaları Benli Hasan Paşa adında birine Bolu Sancak Beyliğini verdiler ve onu Abaz Hasan'ın tenkiliğine memur ettiler. Benli Paşa Üsküdar sahrasına çadırlar kurup asker yazmaya başladı. Bir gece bir sipahi paşanın çadırı önünden tuğlarını çalarak kaçtı. Abaza'ya götürdü. Üsküdar halkı bu vaka üzerine "A Benli Hasan, tuğlar nice oldu," diye bir türkü çıkardı. Üsküdar'da kendisiyle çoluğa çocuğa varıncaya kadar alay edilen Benli Hasan Paşa asker bulup toplayamadı. Abaza'nın tenkili "Şöyle dursun, Bolu'ya bile gidemedi." Bunun üzerine devrin namlı vezirlerinden İpşir Paşa Abaz Hasan Ağa'ya karşı serdar tayin edildi. Gayet de hilekar, allak bir adamdı. Vaktiyle Vardar Ali Paşa'ya karşı oynadığı oyunu tekrarlamak istedi. Elimde küçümsenmeyecek kuvvet bulunduğu halde hemen kalkıp yürümedi. Abaz Hasan Ağa'yı gaflete verip bir pusuya düşürmek için ona dostane mektuplar yazdı. İpşir'in ağır hareketi İstanbul'daki ocak ağalarını kuşkulandırdı. "İpşir de bir abazadır, kendi cinsinin üstüne varmaz, o celalinin hakkından bir harami gelir," diyerek serdarlık İpşir Paşa'dan alınıp Katırcıoğlu Mehmet Paşa'ya verildi. Katırcıoğlu Kara Haydaroğlu ile beraber İsparta'nın gül bahçelerinde işret meclisi kurarak mahbub ve nigar ile can sohbetleri eder ve zevk-u safadan mest yatarken bir gece sabaha karşı Abaz Hasan Ağa tarafından basılmalarını unutmamıştı. İşte şimdi tam intikam zamanıydı. Fakat Abaz Hasan Ağa Katırcıoğlu'nun hazırlanıp üzerine yürümesini beklemedi. Daha tez davrandı. Kendisi serdarın üstüne asker gönderdi ve Katırcıoğlu'nu Konya Aksarayı civarında bozguna uğrattı. Katırcıoğlu Konya Kalesi'ne kaçıp sığındı. Abaz Hasan Ağa Aksaray zaferinden sonra İpşir Paşa'ya bir mektup yolladı. "A paşa kardeş, ne tereddüt edersin, gel buluşalım, kuvvetlerimizi birleştirelim. Ben bir haksızlığa, zulme karşı isyan ettim. Yüksek mevkilerde gözüm yok, İstanbul üzerine yürüyelim. Seni vezir-i azam yaparız ve senden cümle yoldaşlarımıza hakkımız olan mansıpları alırız," diyordu. Hicri 1061 yılı Şaban'ının sonları, miladi 1651 yılı Ağustos'un ortalarıydı. İpşir Paşa da isyan bayrağını çekerek Abaz Hasan Ağa'nın yanına gitti. İki kuvvet birleşince Gâ ile büsbütün büyüdü. Naime Efendi acı acı yazıyor. Etraftan bir sebeple hatırı kırılan Abaz Hasan'ın yanına can katıyordu. Cemiyetleri gün günden çoğalmaktaydı. Errazil güruhu köy ve kasabaları yağma ediyordu. Irza ve namusa tecavüzüyle çok melanet ve şenaat oldu. 30.000 kılıçtan fazlaydılar diyor. Hilekâr İpşir bu sefer İstanbul'daki ahbaplarına, dostlarına mektuplar göndermeye başlamıştı. Hasan Ağa'dan gizli olarak yolladığı bu mektuplarda başımıza bir bela geldi. Abaz Hasan'ın eline düştük. Allah bir fırsatını verse de yakamızı Celali'nin pençesinden kurtarsak diye yazıyordu. İstanbul'da halk bilhassa esnaf ocak ağalarının zulmünden, türlü edepsizliğinden, soygunculuğundan bıkmış, onlardan ve kukla vezirlere Melek Ahmet Paşa'dan nefret ediyordu. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Hasan Ağa ile İpşir Paşa'nın İstanbul üzerine yürümeye hazırlandığı haberi gelince İstanbul esnafına da bir cesaret geldi. Bir sabah bütün İstanbul esnafı ayaklandı. Halkı daima hiçe saymış olan ocak ağaları Yeniçeri silahıyla duruma derhal hakim olamadılar. Adamları Melek Ahmet Paşa azledildi. Siyavuş Paşa sadrazam oldu. Ağaların saltanatı da kıl üstünde sallanmaya başladı. Yeni vezirin ilk işlerinden biri Abaz Hasan Ağa'ya dostane bir mektup yollamak oldu. Paşa bu mektubunda, "Sen ki Hasan Ağa'sın, cemiyetini dağıt, seni zengin bir eyalete vali yaparım. Eğer celallikle devam edeyim dersen daha önce zuhur etmiş celallerin akıbetleri ne olmuştur düşünürsün." diyordu. Abaz Hasan Ağa sadrazamın mektubunu ordugah meydanında askerlerin önünde açtırıp okutmuştu. Mektupta Celali tabirinin kullanılması Abaz Ağa'ya Üsküdar'da isyan bayrağını açtıran, yanındaki sipahi zorbalarını ve yollardan çevirdikleri diğer bütün sipahileri son derece kızdırdı. Siyavuş Paşa'ya en ağır küfürleri savurarak "Bıra biz Celali miyiz?" diye bağırıştılar. 60 kadar sipahi kılıçlarını çekip mektubu getiren vezir ağasını paralamak istedi. Abaz Hasan Ağa kendi vücudunu Ulak Ağa'ya siper yaparak "Yoldaşlar, ulağın suçu olmaz. Ne bu adamın suçu var ne de vezirin günahı. Mektuptaki bu edaların ocak ağaları denilen düşmanımız Yeniçerilerin tazikiyle yazıldığı aşikardır." dedi. Silahlı cehaletin doymak bilmeyen aç gözleri ve doymak bilmeyen galiz nefis hırsı vardı. Sipahisi Levendi, Sekmanı, Sarıcası ve Hasan Ağası, İpşir Paşası elbet ki Celali'ydiler. Yanlarında kasabalardan cebren kaldırılmış o kadar kadı ve iki müftü vardı. Bu efendilerle cemiyetlerini memlekette şeriat ve adaleti hakim kılmak gayesiyle toplandığı iddiasındaydılar. Amiyane iddiaydı, bir yandan harami ve hayta gürurunu şer ve fesat yollarında alabildiğine serbest bırakmışlardı. Sadrazam Siyavuş Paşa'ya, "Davamız mansıp yolunda değildir. Muradımız şu 8.000 kişinin katlidir ki zulüm ve rüşvetle nizam-ı alemi bozmuşlardır." diye bir cevap yazıldı. İdamlarını istedikleri 8 kişi, başta Mütegalli ve Yeniçeri ağaları, Abaz Hasan Ağa'nın kendi şahsi düşmanlarıydı. Hakikaten zalim, hakikaten mürteci, kafaları koparılacak adamlardı. Fakat Abaz Hasan Ağa ile İpşir Paşa'nın şenaat ve melanetle destur verişi onların zulüm ve habasetini gölgede bırakmıştı. Abaz Hasan ile İpşir Paşa Ramazan'ı Ankara'da geçirmeye karar verdiler. Bayramı da Ankara'da yapar, sonra İstanbul'a yürürüz dediler. Ankara'ya geldiklerinde Sancak Bey'i Abdullah Bey bir konaklık yerden istikballerine çıktı. Bu bey başını istedikleri 8 kişinin bir numaralısı Koca Bektaş Ağa'nın adamıydı. Bektaş'ın emriyle Ankara kadısı Kederoğlu'nu katletmiş ve Sancak Beyliğini bu kanlı hizmeti karşılığında almıştı. Celalileri karşılarken İpşir'in atının üzengisini öpecek kadar zillet gösterdi. Fakat şehre girdiklerinde İpşir bu Abdullah Bey'i hemen cellada verdi. Başı kesilmek üzere diz çökertilen Sancak Bey'i yalvarmaya başladı. Taş gibi sert İpşir cellada, "Söyletme melunu, vur boynunu," dedi. Kurtulamayacağını anlayan Abdullah Bey, "Hey paşa hey," dedi, "vur boynunu dersin vururlar ama ben eşeğimi bağlamadan sen de gelirsin." İpşir Paşa çakal gülüşüyle, "Kederoğlu eşeğini bağlamadan işte sen gidiyorsun," cevabını verdi. Ankara'dan civar vali ve sancak beylerine hakiki bir sadrazam çalımıyla İpşir tuğrası çekilerek emirler gönderildi. Bu emirleri alanda ahvali alemin ne renk alacağını bilmedikleri için itaat ettiler. Celaliler bayram yapıp İstanbul yoluna düşmeden Ramazan'ın ilk günlerinde İstanbul'da ağalar saltanatı devrildi. Ocak ağalarının saraydaki desteği Kösem Sultan'ın vücudu ortadan kaldırılmış, onu da ocak ağalarının tepelenmesi takip etmişti. Siyavuş Paşa artık makamının istiklaline sahip sadrazam olmuştu. Abaz Hasan Ağa'ya, işte istediğiniz en ileri gelenleri katlolundu, artık cemiyet ve fitneden el çekip dağılın diye ikinci bir mektup gönderdi. Sadrazamın isyan suçlarına bir af çizgisi çekip kanlı kavga istemediği meydandaydı. Olan olmuştu, Anadolu'nun bir parçası üzerinden bir felaket yalımı geçiyordu. Tahribatının hesabını sormak için daha geniş felaketlere yol açmamak, yağmaların, ırza namusa tecavüzlerin, türlü türlü şenaatlerin hesabını istikbale hatta belki de ahirete bırakmak lazımdı. Abaz Hasan Ağa ile İpşir'in Ankara'dan kalkıp Eskişehir'e geldikleri öğrenilince sadrazam, Anadolu Beylerbeyi boynu eğri Mehmet Paşa'nın riyasetinde bir ara bulucu heyeti gönderdi. Celalilerin önünde zengin bir Bursa şehri duruyordu. Eğer Bursa'nın yağmasını kafalarına koymuşlarsa muhakkak ki çok büyük felaket olacaktı. Siyavuş Paşa bir ihtiyat tedbiri olarak bu şehrin elden geldiği kadar acil müdafasını ele aldı. Bursa'ya da 2000 yeniçeri gönderdi. Hatırlatalım ki Girit adasında Venediklilerle kanlı bir cenk bütün dehşetiyle devam ediyordu. Osmanlı ordusunun büyük kuvvetleri oradaydı. İstanbul celalilerin karşısında asker tedarikinde aciz içindeydi. İstanbul'dan padişah adına gönderilen elçi heyeti geldikten sonra Eskişehir sahrasında İpşir Paşa'nın riyasetinde bir meydan divanı kuruldu. İpşir Paşa'ya, Abaz Hasan Ağa'ya ve yanlarındaki diğer ileri gelen adamlarına halleriyle münasip birer mansıp veriliyordu. Türlü sebeplerle gadre uğramış, dirlikleri çalınmış sipahilerin istekleri de elinden geldiği kadar yerine getirilecekti. Kapıkulu sipahileriyle yeniçeriler arasındaki husumet ortadan kalkacak, iki asker bundan böyle kardeş gibi kucaklaşacaktı, barışacaktı. Yeniçeriler artık devlet işlerine karışmayacaktı. Bu yolda bir hüccet yazıldı. Bu hücceti celalilerin yanları sıra sürükledikleri iki müftü, 10 kadı, o divan için davet edilen Eskişehir kadısı ve o civar kasabaları kadıları, İstanbul'dan gelen heyet azası İpşir Abazı Hasan ve 200'den fazla nam ve şan sahibi sipahi ve İpşir Paşa ile Abazı Hasan Ağa'nın her biri zehri katil bölükbaşıları imzaladı. Naima hücceti imzalayan sipahilerle bölükbaşıları kastederek bunların biri baş kaldırsa bir vilayeti tahrip etmek için yeterli diyor ve şu satırları ilave ediyor. Bu Eskişehir barış hücceti nereden ise Köprülü Mehmet Paşa'nın eline geçmiş. Koca paşa, Allah elime bir fırsat verirse size devlete meydan okumak, devletle hüccet imzalamak nasıl olmuş göstereyim diye bunu dikkatle saklamış. Sadrazam olunca o hüccette isimleri yazılı olanlardan sağ kalanları birer ikişer ele geçirip hepsini katletti. Birini diri bırakmadı. Padişahların eşkıyayı, haramileri ve celalleri affettikleri, en ağır suçların üzerinden bir sünger geçirip köy ve kasabaları yakıp soyarak harap etmiş ve nice hanümanlar söndürmüş, nice masumun ırzını namusunu paymal etmiş adamlara sancak beylikleri ve valilikler verdiği çok görülmüştü. Yadırganmazdı, zira o mutlakiyeti mutlaka devrinde padişahlar millete kullarım derdi. Ferdin ırz, namus, mal ve can güveni hükümdarın ağzından çıkacak bir emre bağlıydı. İsterse kendisini sonsuz selahiyetli veziri azamı olsun, boğun dediği boğulur, vurun dediği başta kesilirdi. Kahretmekte, affetmekte, yalın ayaklı, yarım papuçlu hamalı, dağdaki haydutu vezir yapmak, vezir oğlu veziri de kül üstünde bırakıp süründürmek hükümdarlık haklarındandı. Fakat 1651 yılında Eskişehir uzlaşmasına kadar padişahın celalilerle karşılıklı bir hüccet imzalaması görülmemiş, duyulmamış şeydi. Boyun eğri Mehmet Paşa Eskişehir hüccetiyle İstanbul'a döndü. Devlet şanını küçük düşüren bu hüccet gün ve hatta saat kaybetmeden padişah tarafından tasdik edildi. Bir sureti Divan-ı Hümayun'da saklanarak aslı mansıp fermanlarıyla beraber Eskişehir'e İpşir Paşa ile Abaz Hasan Ağa'ya gönderildi. İpşir Paşa'ya Halep Valiliği, Abaz Hasan Ağa'ya eski mansıbı olan Türkmen Ağalığı, yanlarındaki namlı sipahilerle bölükbaşılara da münasip dirlikler, voyvodalıklar verildi. Türlü sebeplerle dirlikleri çalınmış, terakkileri, istihkakları ödenmemiş, 10.000'i aşan sipahi ise avami tabiriyle şimdilik avuçlarını yalayacaklardı. Hüccette de yazıldığı gibi onların hakları, istekleri elden geldiği kadar yerine getirilecekti. Ne zaman? Meçhul. Devlet tarafından tatmin edilen başlar ayakların karşısına nasıl çıkacaklarını düşündüler. Ücretle toplanmış sarıca sekban ve leventleri birer mansıp almış menajerleri bölükbaşılar dağıtacaktı. O haşarat tüyünü düzmüş, kasık mancası ile bir eyyam nefsini doyurmuş, şimdi suçlarının affedilmesini kafi nimet sayacaktı. Kopup geldiği köye, aşirete, dağa, derbende dönecekti ve belki de üçü beşi bir araya gelip yol keserek haramiliğe devam edecekti. Fakat İpşir Paşa ile Abaz Hasan Ağa'nın yakalarını sipahilerin pençesinden kurtarması kolay olmayacaktı. İpşir Paşa Abaz Hasan Ağa, namlı sipahilerden Konyalı Hasan, Kürt Mehmet, hüccetle imzası nişanı olan sair elebaşılar bir araya gelip sipahi cemiyetini nasıl dağıtacaklarını konuştular. Biz mansıplarımızı aldık gideriz, sizlerin de istekleri yakında yerine getirilecek deseler, o anda paramparça edilmeleri işten bile değildi. Sipahileri hileyle dağıtmaktan başka çare yoktur dediler. Bu vazifeyi de Abaza Hasan Ağa üzerine aldı. Ulufe almaya gelirken yollardan çevirdikleri köylerden, kasabalardan çıkarıp yarı zorla sürükledikleri sipahilere, ''Baka ağa, yoldaşlar, padişahımıza ne dedikse müsaade olundu. Şimdi kaldı sizin işleriniz. Onun için de İstanbul'a gideceğiz. Fakat buradan böyle topluca kalkıp gidersek hem imzaladığımız ahitnameye aykırı hareket etmiş oluruz, hem de İstanbul'daki devletlileri kuşkulandırırız. Bunların kafaları hala fesattadır derler, üzerimize Üsküdar sahrasına asker çekerler. Cenk olur, kan dökülür, iş bitmez. Şimdi makulü odur ki bizler burada kalalım, cemiyeti dağıtmış görünelim, sizler adeta ulufe almaya gidiyormuş gibi bölük bölük Üsküdar'a doğru çekilip gidin. Tam siz oraya varınca biz de ılgarla gelir sizlere katılırız ve Üsküdar'ı alırız. Sizin işinizi de çarçabuk halleder, sonra yerlerimize gideriz dedi. Sipahiler bu sözlere aldanıp kafile kafile Üsküdar'a geldiler. Ardımızdan da Abaza ile İpşir gelecek diyorlardı. Bir hafta 10 gün Üsküdar'da beklediler. Onlardan bir haber çıkmadı. Eskişehir'e bir haberci gönderdikleri zamandır ki hepsinin mansıplarına gittiklerini öğrendiler. İçlerinden ağzı söz yapanlar İstanbul'a geçti. Büyüklerin kapılarını dolaştılar, hiçbir yerden yüz görmediler. Vezire bir arzu hal verdiler. Sabredin, hele şimdi zamanı değil cevabını aldılar. Bir gün hepsi İstanbul'a geçti, at meydanında toplandılar. Kendi ağalarının ve defterdarın evlerini, sarayını taşladılar. Siyavuş Paşa hüccetteki ahde riayetle sipahileri Yeniçeri palasıyla dağıtma, kırma yolunu tutmadı. Sıkıntı içindeki hazineden birkaç kese çıkartıp yol harçlığı olarak dağıttı. Sipahiler de şimdilik vaitle iktifa ederek yerlerine dönüp dağıldılar. Her vilayette dağı mesken etmiş 3-5 harami müstesna Anadolu kasaba ve köyleri kısa bir zaman için huzura kavuştu. Küçük şekavet, haramilik vakaları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına kadar ahvali tabiyeden sayılacaktı. İşte ömrü yollarda geçmiş şehir seyyahı Evliya Çelebi'nin başından geçmiş bir vaka. Ulaklıkla İstanbul'dan Erzurum'a gidiyordum. Koynumda 200 altın yol harçlığım ve yanımda da 3 uşağım vardı. Mevsim yaz, gündüzler sıcak, geceleri yol alıyorduk. Bir gün Çerkeş'ten akşama doğru yola çıktık. Gün kavuşmak üzereydi. Yolda bir dağlık yerde karşımıza 7 harami çıktı. Dal kılıç yürüyerek soyunun dediler. 3 oğlan atlarımızdan indik, heybelerimizi indirdik. Heybeden götürdüğümüz mektupları çıkardım. Bre şahbazlar, gaziler be şahbazlarım, biz ulağız. İşte götürdüğümüz mektuplar dedim. Bre nidek bunları, altın ve cevahir yok mudur dediler. La vallah billah, bizde olan bunlardır. Bizde heybelerimizde donlarımız, gömleklerimiz vardır dedim. Hak bereket versin, biz dağ adamıyız. Bize don ve gömlek lazımdır diyerek heybeleri aldılar. Biri de belimdeki kılıca yapışayım derken sıçrayıp alarga oldum. Beni silah çekecek zannettiler, 7'si tüfeklerinin namlusunu üzerime çevirdi. Bre şahbazlar, gaziler benim aslanlarım. Altında atı kalmış, yorgun argın, durgun olan adama salmak yüklü avrata el vurmak gibidir. Bu sizin ettiğinizi bu dağlarda Köroğlu etmemiştir. Eğer mertseniz sizden emin olun ve hemen yol alıp gidelim dedim. Bu sözüm üzerine birisi belinden kılıcını çözüp, yiğit bu kılıç pek iyi bir kılıçtır. Sen de yadigarım olsun. Sen de belindeki gümüşlü kılıcı bana ver. Ben de senin yadigarını taşıyayım diye minnet edince, nola dedim, kılıcı verip cümlesiyle öpüşüp kardeş olup, Allah'a hamd ederim, şerlerine halas olup yolumuza devam ettik. 1651'de Celalilerle devlet arasında Eskişehir sahrasında imzalanmış olan barış hücretiyle Anadolu köylü ve kentlisinin kavuştuğu huzur uzun sürmedi. Başta İpşir Paşa ve Abaz Hasan Ağa hallerine göre mansıp alan bütün Celaliler gittikleri yerlerde başlarına buyruk, sadece mal kaygısı güden zalim birer idare amiri oldular. Bir yandan da kendi kellelerinin kaygısındaydılar. Yeniden sarıcalar, sekbanlar, leventler, yazlar ve her an isyana hazır bulundular. İstanbul'da ise devrin çocuk padişahı Sultan 4. Mehmed ile bu çocuğun anası ve vasiyesi Turhan Valide Sultan ayağa düşmüş olan devlet sözünün itibarını ve kudretini iade edecek bir vezir bulamıyorlardı. 1654'te Sadrazam Derviş Paşa ağır bir felek darbesiyle ölüm döşeğine yatmıştı. Hekimler ümidi kesince devlet ve saray erkanı yerine adam aramaya başladı. Uzun münakaşalardan sonra Mührü Hümayun Halep valisi İpşir Paşa'ya gönderildi. Bu tayinle devlet ferman dinlemez bir celalinin eline teslim edilmiş oluyordu. İstanbul'u kendisi için ölüm tuzağı olarak gören İpşir Paşa devlet merkezine vezirliğinin vakar ve haşmetiyle değil, celali gulgulesiyle dehşet saçarak geldi. Başta Abaz Hasan Ağa 3 sene evvel isyan bayrağını çekerek Anadolu'yu kasıp kavurdukları sipahi zorba başları ile bölük başlarını toplamış, Sarıca, Sekman ve Levent haşeratından derya misali askerle yola çıkmıştı. Mührü Hümayun'u Ekim ayının sonlarında almıştı. Üsküdar adam 4 ay sonra Şubat sonlarında geldi. Devletten istekleri hala yerine getirilmemiş sipahilerde İpşir'in sadrazam olduğunu işitince bölük bölük Üsküdar yolunu tutmuştu. 3 sene evvel birer mansıp alarak sahneden çekilmiş ve sipahileri bir hüccette yazılı müphem bir vaatle bırakmış olan adamlar şimdi hükümeti elde etmişlerdi. Elbet ki artık sipahileri gereği gibi tatmin edeceklerdi. Üsküdar bir mahşer yerine dönmüştü. İpşir'in İstanbul'daki hükümeti pek kısa ancak 2 ay sürdü. Bu 2 ay İstanbul için kanlı bir kabus oldu. Cehliyle, acziyle, hırsıyla, tamahıyla, gururuyla, zulmüyle her gün biraz daha batağa gömülen İpşir Paşa, İstanbul'a beraberinde getirdiği adamlarını da kırdı ve bir gün bunlardan Kürt Mehmet Ağa'nın ihaneti neticesinde sipahilerin isyanıyla karşılaştı. 1655 yılı Mayıs'ının 11. günü azil ve idam edildi. Bu celali vezirin hayatını ve maceralarını ileride tafsilatıyla anlatacağız. İpşir kendisiyle beraber Üsküdar'a kadar gelmiş olan Abaz Hasan Ağa'yı da gücendirmişti. Türkmen ağası 2 ay içinde bir sefer dahi Üsküdar'dan İstanbul'a geçmemişti. Gidişini beğenmediği sadrazamdan uzak durmuştu. Fakat sipahi zorbası Kürt Mehmet Ağa sipahileri o İpşir aleyhine ayaklanmaya teşvik ederken vezire sadakatle ayak direyen tek adam olmuştu. Yanında 2000 nefer tüfekendaz Bahadır askeri vardı. Sipahileri İpşir'e karşı isyana teşvik eden Kürt Mehmet Ağa'yı menziline çağırdı. ''Bak ha Kürt, sen bu fesadı kaldırırsın ama nice yoldaşlarınla bu yolda telef olursun. İpşir bize ne kadar yüz vermese başka vezirlere benzemez. Devletlinin desteği olduğumuzu bilir ve hizmetimizin hakkını verir. Bu herifi yıkmaya çalışmak veled-i zinalıktır.'' dedi. Hakaretle karışık bu nasihat Kürt Mehmet'i yolundan çeviremedi. Üsküdar'daki bütün sipahileri kendine uyduran Kürt Mehmet Ağa İstanbul'a geçecekleri gün Hasan Ağa'ya geldi. ''İşte cümle sipahi İstanbul'a geçer. Artık kalk sen de bizimle ol.'' dedi. Abaz Hasan Ağa bu teklifi şiddetle reddetti. ''Bre hain, kaynattığın fitneyi nice bilirsen öyle yap. Ben böyle işe karışmam. Bugün iyiliğini gördüğün adamı akrep gibi sokarsın ama sen de bu ihanetinin cezasını elbette ki çekersin.'' dedi. Kürt Mehmet Ağa Abaza'yı kandıramadı. Fakat onun güzide askerinden 1000 neferini ve kahyasını peşine takmaya muvaffak oldu. Abaza 1000 neferle Üsküdar'da kaldı. Kendisini yakından tanımış olanların sonsuz cesaretini daima övdükleri Hasan Ağa da elindeki kuvvetle İstanbul'a geçmiş olsaydı ve İpşir'in yanında yer alsaydı manzaranın rengi çok değişirdi. Ya İpşir'i kurtarır ya da onunla beraber ölürdü. Fakat herhalde çok kan dökülürdü. Bunu da yapmadı. Bunu bildikleri halde Kürt Mehmet ile yanındakiler de Abaz Hasan Ağa'yı cebir kullanarak zorla beraber götürmeye cesaret edemediler. İpşir'in idamından sonra Üsküdar'a dönen Kürt Mehmet Ağa doğruca Abaz Hasan Ağa'nın menziline girdi. ''Biz işi bitirdik, İpşir'in kellesi meydana geldi, sen hemen bizimle olmadığınla kal.'' dedi. ''Hasan Ağa da iyi iş gördün, hemen bildiğinden kalma, yaptığın işin akıbetinin ne olacağını yakında görürsün.'' dedi. Ve Kürt Mehmet'in suratına tükürerek ''Yüzün mor olsun.'' diye ağır bir hakaretle bulundu. Kürt ses çıkarmadı, en küçük bir mukabelede bulunamadı. Abaz'a da 1000 nefer sadık askeriyle Anadolu'ya çekti gitti.